Çıkış kitabının 28. bölümüne geldik. Bu bölümde Harun ile oğulları özel hizmet için seçilecekler. Efod diye bilinen özel bir giysi ve göğüslük konusunda talimatlar verilecek. Urim ve Tummim'den söz edilecek ve aynı zamanda kahinlerin giysileri konusunda talimatlar verilecektir. Önceki çalışmalarımızda gördük ki tapınma çadırında söz edilen, betimlenen her iplik parçası, her renk ve kordela çeşitli yönlerden Rab İsa Mesih'i simgelemektedir. Şimdi tapınma çadırında hizmet görecek olan kişilere geliyoruz. Levililer bu görev için seçilmişlerdi. Görevleri tapınma çadırının bakımını sürdürmekti. Leviler dediğimizde Harun ile onun oğullarından söz ediyoruz. Harun baş kahin olacaktı. Bana kahinlik etmeleri için İsrailliler arasından ağabeyin Harun'u, oğulları Nadav, Avihu, Eleazar ve İtamar'ı yanına al. Ağabeyin Harun'a görkem ve saygınlık kazandırmak için kutsal giysiler yap diyor Çıkış 28 1 ve 2. ayetlerde. Harun'un baş kahin olarak hizmet verebilmesi için Rab tarafından belirlenmiş özel bir kıyafete bürünmesi gerekiyordu. Baş kahinin giysileri özel olmalıydı. Bu giysilerde yine Rab İsa Mesih'ten söz eder. Açıkça söylemeliyim ki bu bölümde ve hatta Çıkış kitabının birçok bölümlerinde kaleme alınan talimatlar o kadar heyecan verici değildir. Bir roman ya da gizli ajanlar hakkında yazılan bir kitap gibi heyecanlı değildir. Bu bölümler, evet heyecanlı bölümler değildir, ancak aradığımız heyecan nedir? Bu soruyu kendimize sormalıyız. Eğer İsa Mesih'i daha iyi tanımakla heyecanlanıyorsak, bu bölümlerde onun açıklandığına tanık olacağız ve bundan dolayı heyecanlanacağız. Belki de soracaksınız, öyleyse Tanrı tüm bu talimatları bize neden verdi? Dostum, ruhsal konularda biz çocuklar gibiyiz. Çocukların en iyi öğrenme metodu nedir biliyor musunuz? Resimler. Evet, resimlerle çocuk her şeyi daha çabuk kavrar. Rab de bize çocuklar gibi ruhsal resimler çizerek ruhsal gerçekleri öğrenmemizi sağlar. Kutsal kitap bir açıdan resim kitabı gibidir. Rabbimizin bu kitap içindeki ruhsal resimlere dikkatle bakmamızı ve bu şekilde gerçekleri öğrenmemizi ister. Şimdi şunu tekrarlamak istiyorum. Bu ayetlerde tasvir edilen giysiler kendi yapılarında hiçbir kutsal özelliğe sahip değillerdir. Kutsal sözcüğünün İbranice kökünü araştıracak olursak hemen göreceğiz ki öz anlam herhangi bir şeyin Rab için ayrılmasıdır. Kutsal görevden, kutsal evden ya da kutsal halıdan söz edilir. Aslında kutsallık Tanrı'ya ayrılmışlıktır. Dikkatinizi önemli bir noktaya çekeyim. Harun'un ve onu izleyecek olan tüm baş kahinlerin giyeceği bu giysiler gerçekten güzeldi ve bu güzellik Rab'bin yüceliğini dile getirecekti. Evet, Rab'bin güzelliğini dile getiren şeylerin çirkin olması gerekmez. Rab, güzellikten, güzel sanattan sadece anlayan birisi değil, tüm bunları yaratandır. Evrene, dünyamıza bir bakalım. Renkleri bir senfoni harmonisi gibi estetik şekilde birbirine karıştırarak gün batımını şahane renklere boyayan o değil midir? Güneşli bir günde yarattığı renkler kadar fırtınalı bir günün gölgeleri ve şekilleri bile onun güzellikten anladığını, hayır, güzelliğin bulunmadığı bir yerde güzelliği yarattığını haykırmıyor mu? Rab, renklerin ve şekillerin ustasıdır. Harun'un giysilerinin ne gibi renklere ve şekillere bürünmesi ya da şekillerle yapılması konusunda talimat vermesi gayet doğaldır. Ondan daha becerikli desen yaratıcısı düşünülemez. Ondan daha üstün bir ressam aklımıza gelemez. Bilgelik verdiğim becerikli adamlara söyle diyor Çıkış 28 3. ayette. Harun'a giysi yapsınlar öyle ki bana kahinlik etmek için kutsal kılınmış olsun. Evet, bu noktada Harun Rab'be hizmet sunacak baş kahin olarak göreve atanıyor. Şimdi giysileri hakkında bilgi verecek. Yapacakları giysiler şunlardır: göğüslük, efot, kaftan, nakışlı gömlek, sarık, kuşak. Bana kahinlik etmeler için ağabeyin Harun'a ve oğullarına bu kutsal giysileri yapacaklar. 4. ayet. Burada 6 çeşit giysi tasvir ediliyor. Hepsi de Rab'be yapılacak olan hizmetlerde giyilecektir. Harun ilk baş kahin olarak bu giysileri tapınma çadırında Rabbe hizmet sunarken giyecekti. Onu izleyen kuşaklarda da yine onun soyundan gelecek olan başkahinler de aynı giysileri kuşanacaklardı. Altın, sırma, lacivert, mor, kırmızı iplik, ince keten kullanacaklar diyor 5. ayet. En iyi kumaş bu giysilerin yapımında kullanılacaktı. Rab için her zaman her şeyin en iyisi verilmelidir değerli dostum. Biliyor musunuz? Rab İsa Mesih'in bu dünyada yaşarken başını koyacak bir yeri yoktu. Her zenginliğe sahipken bizim uğrumuza fakir oldu ki biz ruhsal açıdan zengin olalım. Kutsal kitapta Rab'be atfedilen bütün fiziksel zenginlikler onun ruhsal zenginliğinden söz eder. Aynı zamanda yaşadığımız ortamın, yörenin, gelenek ve göreneklerine, kültürüne çok dikkat etmeliyiz. Göze batacak, tökez olabilecek bir şekilde hareket etmemeliyiz. Bazı çevrelerde Rabbin işi heyecanlandırıcı bir niteliğe sahip olduğu için insanlar daha kolay bağışta bulunuyorlar, daha kolay para veriyorlar. Bu durumlarda Rabbin işi için verilen paranın nasıl harcanacağı konusunda özen göstermeliyiz. Göksel babamız zengindir diye dünyanın milyonerleri gibi yaşayamayız. Onun sevdiği milyonlarca insan var ki bunlar açlık ve sefalet içerisinde yaşamakta. Bu gibilerine yardım elimizi uzatmamız gerekiyor. Rabbe ait olanı Rabbe vermeye dikkat edelim. Eğer birisi bize Rabbin işinde kullanmamız için para verirse o para Rabbe aittir. Hiçbir koşulla o parayı kendimiz için harcayamayız. Malaki peygamber bu konuda Yahudi halkını kutsal ruhtan gelen esinle şöyle uyardı. Bir insan Tanrı'yı soyar mı? Yine de siz beni soydunuz. Benden çaldınız ama belki de diyeceksiniz biz senden nasıl çaldık? Ondalıklarınızda ve Rabbe vermeniz gereken bağışlarda beni soydunuz. Evet değerli dostum, Rab insanın yapısını çok iyi bilir. İnsanın ne kadar günahlı olduğunu, kesesini doldurmak için her türlü düzenbazlığa başvuracağını çok iyi biliyor. Musa'nın gününde insan tabiatı böyle idiyse günümüzde de yine aynıdır. Hiç değişmedi. Çıkış 28-6-10 ayetlerinde şöyle okuyoruz. Efodu altın sırmayla, lacivert mor kırmızı iplikle, özenle dokunmuş ince ketenden ustaca yapacaklar. Bağlanabilmesi için iki köşesine takılmış ikişer omuzluğu olacak. Efodun üzerinde efod gibi ustaca dokunmuş bir şerit olacak. Efodun bir parçası gibi lacivert, mor, kırmızı iplikle, altın sırmayla, özenle dokunmuş ince ketenden olacak. İki oniks taşı olacak. İsrailoğullarının adlarını doğuş sırasına göre altısını birinin, altısını ötekinin üzerine oyacaksın. Aslında efod denilen özel giysiyi tasvir etmek biraz zordur. Keten giysiler üzerinden giyilirdi. İki parça uzunca kumaş bir araya getirilip biri bir omuzda, öbürü ise öbür omuzda olmak üzere iki taş parçasıyla birbirine kenetlenirdi. Aşağı sarkan kumaş bir kemer sayesinde büzülüp bel kısmında toplanırdı. Değerli taşlardan birinin üzerinde İsrailoğullarının altı oymağının isimleri, öbür taş üzerinde ise geriye kalan altı oymağın isimleri yazılıydı. Bu şekilde simgesel olarak başkahin bu efodu giyip Rabbin huzuruna çıktığı zaman simgesel açıdan İsrailoğullarını omuzları üzerinde taşımış oluyordu. Bu yine simgesel bir sergilenişti. Başkahine büyük yetki verilmişti. Kutsal söz gerçek başkahinlikten söz ederken şöyle diyor. İşte bunun içindir ki kendi aracılığıyla Tanrı'ya gelenleri tümden kurtarmaya yeterlidir. Çünkü onlar adına yakarmak için her an yaşamaktadır. Kimden söz ediyor? Rabisa'dan. Gerçek başkahinimiz Rabisa'dır. İncil'de İsa Mesih bir kez kaybolan koyun hakkında bir benzetme anlatmıştı. Çoban koyunu aramaya koyuldu ve onu bulduğu zaman omuzları üzerinde taşıyarak geri getirdi. İsa Mesih beni de omuzları üzerinde taşımaktadır kardeşim. Sen de ona iman etmişsen seni de o geniş ve güçlü omuzları üzerinde taşımaktadır. Bazen yaramazlık ederim ve küçük bir çocuk gibi omuzları üzerinden yere inmek isterim ve inerim de. Hayatın fırtınalarına karşı göğüs geremediğim zaman o beni tekrar omuzları üzerine yerleştirip taşımaya hazırdır. Efod, Rabbisa'nın bizi omuzları üzerinde nasıl taşıdığını dile getirir. Usta işi bir karar göğüslüğü yap. Onu da efod gibi altın sırmayla, lacivert, mor, kırmızı iplikle özenle dokunmuş ince ketenden yap. Dört köşe, eni ve boyu birer karış olacak, ikiye katlanacak 15-16. Ayetler. Bu giysiye bizim anlayabileceğimiz bir şekilde yelek diyebiliriz ama sıradan bir yelek değil de en güzel şekilde süslenmiş, çok güzel desenlerle renklendirilmiş bir yelekti. Giysinin üzerinden giyilen bir şeydi. Simgesel açıdan bunu Rabbin yargısı olarak görmeliyiz. Kardeşim, günah İsa Mesih'in şahsında yargılanmıştır. Bu demek oluyor ki bizim günahlarımız yargıcın önünde gereken yargıyı aldı ama yargıyı giyen biz değil de İsa Mesih'tir. Mesih'in doğruluğu bize verildi ve bu doğruluk sayesinde Tanrı katında doğru sayılabiliriz. İşte göğüslüğün anlamı budur. Bir açıdan göğüslük efodun bir parçasıdır. Efod ile göğüslük birbirinden ayrılamazdı. Güzel ve görkemli bir giysiyi oluştururdu. Üzerine dört sıra taş yuvası kak. Birinci sırada yakut, topuz, zümrüt, ikinci sırada firuze, lacivert taşı, ay taşı, üçüncü sırada gök yakut, agat, ametist, dördüncü sırada beril, oniks ve yeşim olacak. Taşlar altın yuvalara kakılacak. Çıkış 28-17-20 ayetler arası. Göğüslük üzerindeki 12 değerli taş İsrail halkının 12 oymağını temsil ediyordu. Dört sıra ve her sırada üç taş vardı. Rabbin kendisi bu taşların ne anlam taşıdığını şöyle açıkladı. 12 taş olacak. Üzerlerine mühür oyar gibi İsrail oğullarının adları bir bir oyulacak. Bu taşlar İsrail'in 12 oymağını simgeleyecek. 21. ayet. Kutsal kitabın son kesimi olan vahiye baktığımızda orada da bu 12 taştan söz edildiğini göreceğiz. Yeni Yeruşalim diye bilinen ve İsa Mesih'te kurtuluş bulmuş olan tüm varlığı bu taşlarca temsil ediliyor. Vahide Yeni Yeruşalim'in temelini bu 12 taş oluşturacaktır deniyor. Her taşın rengi ayrıydı ve bunlar bir arada göz kamaştıran bir güzelliği oluşturuyordu. Çevremize şöyle bir bakalım, ne kadar renk ve güzellikler var değil mi? Günah tamamen yerden kaldırılmış olacağından Rabbin yarattığı tüm evren bir renk senfonisi içindedir. Burada söz edilen 12 taş sevgili dinleyicim gerçekten ilginçtir. Yahudilerin baş kahini bu 12 taşı üzerinde taşıyan giysilerle Rabbin huzuruna girdiği zaman İsa Mesih'in bir gölgesiydi. Şu anda Rab ise Tanrı'nın sağında oturmakta ve ona iman etmiş olanlar için şefaat etmektedir. Rabbimiz bizi sadece omuzları üzerinde taşımakla kalmıyor. Aynı zamanda bizi göğsü üzerinde de taşıyor. Omuzları yetki ve gücün bulunduğu yerdir. Göğüs ise sevgi ve şefkat yeridir. Ona iman etmiş olan bizlerin isimleri onun yüreğine acı veren darbelerle kazılmıştır. O bizi sonsuz bir sevgiyle sever kardeşim. Bizi o kadar çok sevdi ki canını bizim uğrumuza verdi. Ne güzel bir resim değil mi? Şimdi sıra Urim ile Tumim denilen şeylere geldi. Urim ile Tumim'i karar göğüslüğünün içine koy. Öyle ki Harun ne zaman huzuruma çıksa yüreğinin üzerinde olsunlar. Böylece Harun İsrailoğullarının karar vermek için kullandıkları Urim ile Tumim'i Rabbin huzurunda sürekli yüreğinin üzerinde taşıyacak. 30. ayet. Nedir bu Urim ile Tumim? Size bir sır söyleyeyim mi kardeşim? Şu Urim ve Tumim denilen şeylerin gerçekte ne olduğunu bilmiyorum. İsimlerin anlamına bakarak bu konuyu araştırdım ve birçok kitap okudum ama yazarların hiçbiri Urim ve Tumim denilen şeylerin ne olduğunu tam olarak bilmiyor. Anlaşıldığı kadarıyla Rabbin isteğiyle ilgili bir şeymiş bu. Yani başkahin bir konuda Rabbin isteğini öğrenmek isterse yargı göğüslüğü üzerine bu Urim ve Tumim denilen şeyi giymeliymiş. Bazı yorumcular bu iki şeyin bir çeşit zar olduğunu sanırlar ama buna inanmıyorum. Urim ve Tumim her ne idiyse Rabbin isteğinin ne olduğunu öğrenmeye yardım edermiş. Eminim ki Rabbim bu konuda bize daha fazla bilgi vermemesinin çok iyi bir nedeni vardır. Belki de birisinin kalkıp da bu gibi eşyalarla insanları yanlış yola saptırmaması için böyle yaptı. Tahmin edebilir misiniz? Rab, Urrun ve Tumim'in ne olduğunu tam olarak açıklasaydı, birisi kalkıp aynı şeyi yapar ve bunlar sayesinde Rabbin isteğini, bildiğini ileri sürerek insanları kandırabilirdi. İnanın bugün Urrun ve Tumim gibi şeyler olmadan bile bazı insanlar Rabbin özel sırdaşları olduklarını ileri sürmekte. Bizim şahsen kardeşim İsa Mesih aracılığıyla ona gelmemizi ister. Kaftanın kenarını çepeçevre lacivert mor kırmızı iplikten nar motifleriyle beze, aralarına altın çıngıraklar tak. Eteğin ucu bir altın çıngırak, bir nar, bir altın çıngırak, bir nar olmak üzere çepeçevre kaplanacak diyor Çıkış 28, 33-34 ayetler arasında. Narın meyve oluşu ruhun meyvesinden söz eder. Çıngıraklar ise belki de haber verici niteliğini dile getirir. Altın bir çıngırak şeklinde söz edildiğine göre bir anlam ifade etmeli. Kendi iman hayatımıza bakarsak bu yaşam iki yönden belirgin olmalı. Bir açıdan sevindirici haberi duyurmalıyız, yani İncil'i. Ama aynı zamanda kendi hayatımızda Kutsal Ruh'un ürünleri görülmelidir. Dostum, senin hayatında Kutsal Ruh'un meyvesi yoksa gidip de başka kişilere sevindirici haberi nasıl duyurabilirsin? Birçokları sevindirici haberi duyurmak ister ama kendi hayatlarının Rabbin düzenine girmesine izin vermek istemezler. Aynı zamanda birçok imanlı yaşamları konusunda bayağı titiz davranırlar. Rabbin hayatını yaşamak için özen gösterirler ama İsa Mesih hakkında tanıklığa gelince hiç de oralı olmazlar. Bu ikisi el ele gider kardeşim. Simgesel açıdan hayatımızda hem haber çıngırakları çalmalı hem de nar meyvesi gibi Kutsal Ruh'un meyvesi bulunmalıdır. Harun hizmet ederken bu kaftanı giyecek. En kutsal bölüme, huzuruma girip çıkarken duyulan çıngırak sesi onun ölmediğini gösterecek. 35. ayet. Kutsalların kutsalına girip çıkarken o zil sesi duyulacaktı. Başkahin İsrail halkının durumunu Tanrı'nın önüne getirirken yapması gereken şeyleri tam olarak uygulamazsa ölecekti. Saf altından bir lefa yap ve üzerine mühür oyar gibi Rabbe adanmış sözünü oy. Lacivert bir kordonla sarığın ön tarafına bağla. Harun onu alnında taşıyacak. İsrailliler kutsal bağışlarını getirirken suç işlemişlerse suçlarını Harun taşıyacak. Onlar önümde kabul görsün diye lefa sürekli Harun'un alnında bulunacak diyor 36-38 ayetler arasında. Bunlar güzel giysilerdi. Farklılık asıl baş kahinimiz olan İsa'nın tüm öbür insanlardan farklı olduğunu dile getirecekti. Bu baş kahin kutsaldır, zarar vermeyendir, kusursuzdur ve günahlılardan ayrıdır. O senin için çarmıhta kusursuz canını verdi kardeşim. O senin baş kahinin olarak sürekli şefaat etmek ve Tanrı katında seni savunmak ister. Tabii ona iman edersen. İnce ketenden işlemeli bir gömlek doku. İnce ketenden bir sarık, bir de nakışlı kuşak yap. Harun'un oğullarına gömlekler, kuşaklar, görkem ve saygınlık kazandıracak başlıklar yap. Bu giysileri ağabeyin Harun'a ve oğullarına giydir. Sonra bana kahinlik etmeler için onları meshedip ata ve kutsal kıl. Edep yerlerini örtmek için onlara keten donlar yap. Boyu belden uyluğa kadar olacak. Harun'la oğulları buluşma çadırına girdiklerinde ya da kutsal yerde hizmet etmek üzere sunağa yaklaştıklarında suç işleyip ölmemek için bu donları giyecekler. Harun ve soyundan gelenler için sürekli bir kural olacaktır bu diyor Çıkış 28, 39-43 ayetler arasında. Kutsal kitapta değerli dinleyicilerimiz çıplaklık bedenselliği dile getirir. Bunu unutmamalıyız. Rabbin huzurunda ruhsallık talep edilmektedir. Rabbin huzuruna bedenselliğimizle değil, ruhsallığımızla girmeliyiz. Bu ruhsallık ise ancak Kutsal Ruh tarafından bize verilebilir. Şimdi Çıkış kitabının 29. bölümüne geldik. Bu bölümde kurbanlarla ilgili talimatlar verilecektir. Sonra kâhinlerin nasıl göreve atanacakları açıklanacak. Aynı zamanda arası kesilmeyen sunuların nasıl sunulacağı ele alınacak ve Rab kendi halkı arasında konut kuracağı konusunda vaat verecektir. Bu 29. bölüm oldukça uzundur ve her ayet üzerinde yorum yapmayacağım. Bana kâhinlik edebilmeleri için Harun'la oğullarını kutsal kılmak üzere şunları yap. Bir boğa ile iki kusursuz koç al. İnce buğday unundan mayasız ekmek, zeytinyağıyla yoğrulmuş mayasız pideler, üzerine yağ sürülmüş mayasız yufkalar yap. Bunları bir sepete koyup boğa ve iki koçla birlikte bana getir. Harun'la oğullarını buluşma çadırının giriş bölümüne getirip yıka diyor 29. bölümün ilk 4 ayeti. Bir kişinin ya da eşyanın kutsanması ancak Rab tarafından olabilir. İnsan kendisini kutsayamaz. Özel bir görev için kendi kendini atayamaz. Kutsama işi tümüyle Rab'be ve onun çarmıh üzerinde yapmış olduğu işe dayanır. Biliyor musunuz? Kutsal kitapta yıkanma yeniden doğuşu dile getirir. Elçi Pavlos Titus'a yazdığı mektubunda şöyle der. Doğrulukla yaptığımız işlere karşılık değil, acımasına yaraşır biçimde bizi yeniden doğuş yıkamasıyla ve kutsal ruhun yenilemesiyle kurtardı. Şimdi bu çıkış kitabının 29. bölümünde sözü geçen yıkama işi de yeni doğuşu dile getirir. Leyen ise başka türlü bir yıkamadan söz eder. Şimdi Musa başkahin giysilerini Harun'a giydirecektir. Giysileri al, gömleği, efodun altına giyilen kaftanı, efodu ve göğüslüğü Harun'a giydir. Efodun ustaca dokunmuş şeridini beline bağla. Başına sarığı tak. Üzerine de kutsal tacı koy. Sonra mes yağını al, başına dökerek onu meset. Harun'un oğullarını öne çıkarıp onlara gömlek giydir. Harun'un da oğullarının da beline kuşak bağla, başlarına başlık tak. Kalıcı bir kural olarak kâhinlik onların işi olacak. Böylece Harun'la oğullarını atamış olacaksın diyor 5-9 ayetler arasında. Dostum, daha önce de demiş olduğum gibi kutsama Tanrı'nın yapabileceği bir şeydir. Biz bunu ne kendimiz ne de başkaları için yapabiliriz. Bazen kilise topluluğunda kutsama törenleri oluyor ya da adanma törenleri yer alıyor. Bu törenlerde genelde birisi Rab için neler yapmaya hazır olduğunu beyan eder. Ben kendi hayatıma baktığımda görüyorum ki Rab'be verdiğim birçok sözü yerine getiremedim. Büyük vaatlerde bulundum ama zor ve imkansız durumlarla yüz yüze geldiğim zaman sözümde duramadım. Bence Rab'be kendimizi adadığımız, ona vaatlerde bulunduğumuz o törenleri kutsama niteliğinde görmemeliyiz. Bence kutsanma benim Rab için neler yapabileceğim konusunda bir listeyle Rab'be yaklaşmak değil de boş ellerle ona gelip benim onun elinde bir alet olarak kullanabilmem için ona teslim olmamdır. Kutsama işinde Rabbin huzuruna boş ellerle, zayıflığımızla ve yeteneksiz olduğumuzu açıkça söyleyerek yaklaşmalıyız. Beni zayıf iken o zayıflığımda onun gücünün belirgin olması için ona kendimi vermeliyim. Ancak ben zayıf olduğum zaman o bende gücünü gösterecektir. Eski antlaşma ve yeni antlaşmanın üstün imanlıları, örneğin Musa, İlya, Davut ve Samuel peygamberler, elçi Pavlos kendi yeteneklerine dayanarak ya da Rab'be verdikleri söze dayanarak değil de Rab'be güvenerek ona yaklaştılar. Bazen toplantılar oluyor ve 100-200 kişi öne gelip Rab için hayatımı feda etmeye hazırım. Bundan sonra hayatımın her parçası, zamanım, param, sevgim vesaire vesaire hepsi Rab'be ait olacaktır diye vaatlerde bulunuyorlar. Bu gibi toplantılarda bir sürü vaatler duydum. %99'u buhar gibi uçup gitti. Birisi bir gün bana gelip yeni başlayacak İncil okuluna gelmeye hazır olduğunu, hayatını tümüyle Rab'be adadığını söyledi ve birkaç ay sonra işler biraz değişir değişmez ben bu işi yürütemeyeceğim diye caydı. Bu kardeşi kararından caydığı için suçlamıyorum ama Rab'be boş vaatlerde bulunduğu için onun kulağını biraz çekmek gelir içimden. Senin elinde Rab'be vereceğin bir şey olabilir ama benimkinde yok. Önemlisi boş ellerle gelip onun ellerimizi doldurmasına izin vermeliyiz. Şimdi sunulara ve atamalara geliyoruz. Boğayı buluşma çadırının önüne getir, Harun'la oğulları ellerini boğanın başına koysunlar diyor 10. ayette. Birçok insan özellikle kilise ayinlerinde birinin üzerine el koyulduğu zaman mucizevi, tılsımlı bir şeyler olduğunu sanıyor. Açıkça söylemeliyim ki kardeşim, el koymakta ne tılsımlı ne de büyülü bir alamet vardır. El koymanın belli bir simgesi ve amacı vardır. Birinin üzerine el koyan kişiden öbür kişiye aktarılan hiçbir şey yoktur. Olsa olsa ancak ellerde bulunan mikroplar o kişiye aktarılmış olur. El koymanın bir simgesi, bir amacı vardır. El koymakla el koyulan kişiyle özdeşlik söz konusu oluyor. Hayvan kurban edilecektir ya, bu demek oluyor ki kurbanı sunan kişi kendi günahları için ölmelidir. Ama simgesel açıdan el koymakla kendi günahlarını hayvana aktarıyor ve onun yerine yine simgesel açıdan hayvan ölüyor. İlk kurbanda Harun'un kendi günahları hayvana aktarılıyor ve günahlı Harun'un yerine hayvan ölüyor. Buna yakmalı kurban denir. Levililer kitabını çalışmaya gelince bunu tüm ayrıntısıyla göreceğiz. Biliyor musunuz değerli kardeşim? Aden bahçesinde bile yakmalık sunu sunulmuştur. Tapınma çadırındaki tunç sunak yakmalık sunaklar için ayrılmıştı. Önemli kurbanlar bu sunak üzerinde sunulurdu. En önemli sunak ki bu yakmalık sunudur, ileride tüm insanların günahı için kendisini sunacak olan İsa'ya işaret ediyordu. Sunak, Rab İsa'nın bizim için çarmı üzerinde neler yaptığını dile getirir. Harun'un atanması için sunulacak koçun döşünü huzurumda sallamalık sunu olarak salla. O döş senin payın olacak. Harun'la oğullarının atanması için kesilen koçun sallanmış olan döşüyle sunulmuş olan budunu bana ayır. Çıkış 29, 26, 27 ayetler. Leviler kitabında tüm ayrıntılara gireceğiz. Orada göreceğiz ki sunulan kurbanın bir kısmı Harun ile oğullarına kalacaktı. Vaat edilen ülke İsrail'in oymakları arasında paylaşılırken Levi oymağına pay verilmedi. Kurbanlar sayesinde Rab onların ihtiyacını sağlayacaktır. Levililer önce Rabbin tapınma çadırında ve daha sonra onun tapınağında hizmet göreceklerdi. Düzenli olarak her gün sunağın üzerinde birer yıllık iki kuzu sunacaksın. Kuzunun birini sabah, öbürünü akşamüstü sun. Bir kuzuyla birlikte dörtte bir hin sıkma zeytinyağıyla yoğurmuş onda bir efa ince un ve dökmelik sunu olarak dörtte bir hin şarap sunacaksın diyor Çıkış 29, 38, 40 ayetlerde. Yine söylemeliyim, Leviler kitabı düzenli ve sürekli şekilde sunulması gereken yakmalık sunu hakkında detaylı bilgi vermektedir. Her gün yapılması gereken bir işti bu. Sabahleyin bir kuzu sunulacağı gibi akşamleyin de bir kuzu sunulacaktı. Çok ciddi bir şekilde Rab onlara günahlı olduklarını ve bu günahları için birisinin ölmesi gerektiğini hatırlatıyordu. Hem de bunu yılda bir kez değil, günde iki kere. İbraniler kitabında İsa'nın tek bir kez kurban oluşunun yeterli olduğu şöyle açıklanır. Böyle olsaydı dünyanın kuruluşundan bu yana onun birçok kez işkence çekmesi gerekirdi ama gerçekte çağların kapanışında bedeninin sunulmasıyla günahın ortadan kaldırılması için İsa bir kez göründü. Bu ayet Rab İsa Mesih'in kendisini tek bir kez kurban olarak sunuşundan söz eder. Boğaların, keçilerin ve kuzuların kanı günahlarımızı ortadan kaldıramaz. Ancak ve ancak İsa Mesih'in kanı günahlarımızı silebilir. Onun sunusu yeterlidir. Bu şekilde Tanrı günahın hakkından geldi. Ancak İsa'nın kanı sayesinde günahlarımız bağışlanabilir. İsa sadece bir kez öldü. Onun ölümü her günahı ortadan kaldırmaya yeterlidir. Günahı ortadan kaldırmak için tek bir kez ortaya çıktı, tek bir kez dünyamıza geldi. Tanrı'ya şükürler olsun ki bunu yaptı.